Ayrım 6.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Yani onlar gibi davranamadığımız için bizi aşağılıyor ve dışlıyorlar. Şimdi bir Çinlinin benim gibi davranmasını ben nasıl beklerim? Ben benim sokaklarımda Çinlinin çok farklı davranacağını bilerek, tecrübe ederek onunla aynı şehirde yaşıyorum. Oysa benim farklı davranışımı, farklı giyimimi, farklı danslarımı kabul etmeden entegrasyona zorluyor. Diktatörlüğü kuran bizzat kendisi sonuçta. Bu bir demokrasi değil, steril ve hijyen olmanın diktatörlüğü. Herkes hijyenik, steril, beyaz olacak ve modern toplumlar gittikçe birbirine benzeyecek. Kültürel, etnik farklar gittikçe çözülecektir. Bunun için de bir zaman gerekiyor. Çünkü hepimizin buzdolabı, televizyonu var ve hepimiz birbirimize daha çok benzeyeceğiz. Bu sabrı Batı göstermiyor. Demokrasi adına duvarlar inşa ediyor ama bu sabrı oluşturacak mekanizmaları yok. Biz İstanbul'da ya da Şam'da bir kilisenin yanından geçerken rahatsız olmayız, endişe duymayız, çirkin bir şey görmüş gibi yüzümüz ekşimez. Kiliseyle iç içe yaşamaya alışığızdır. Batı'daysa en ateist insan dahi kilisenin yanından geçerken kendini huzur içinde hisseder. Caminin yanından geçerken de adımlarını hızlandırır ya da tuhaf bir gözle bakar. Caminin varlığı onu rahatsız eder. Aslında onu rahatsız eden insanların çeşitliliği ve insanların bu güzelliğidir. Bu karşılaşmaların Batı topraklarında az olduğunu gösterir. Biz pazar trafiği olarak binlerce yıl kervanlara şehirlerimizi açtık. Ama Batı sadece malları aldı, insanları değil. O malları kimin ürettiğini gördüğünde de paniğe kapıldı ve içeri almak istemedi. Avrupa bize diyor ki, benim evrensel normlarım var. İfade özgürlüğü, medeni hukuk, devletler hukuku, bir sürü anlaşma ve metin. Hukuk protokolü ve hukuk metinleri bunlar. Benim çıkarttığım evrensel ilkelerdir diyor. İnsan hakları, ifade ve seyahat özgürlüğü, ülke edinme özgürlüğü falan evrensel ilkelerdir ve bütün bunların toplamı AB'dir mesajını veriyor. Oysa bunlar hukuk metinleridir. Bunları dünyanın mucizevi malı gibi bize satmaya çalışıyorlar. Bizim petrolümüzü alıyor, bizi soyuyor, sömürge haline getiriyor, ben de size insan haklarını verdim diyor. Oysa hayatın içinden çıkmış, tecrübe edilmiş ilkeler değildir bunlar. Batının korkusu buradadır. Bu, tecrübe edildiği zaman ortalık kan gölüne dönüyor. Batının bu hukuki metinleri Bağdat'ta, Beyrut'ta, Kıbrıs'ta tecrübe edildiğinde şehirler ikiye bölündü. İç savaşlar çıktı. Batının elinde kardeşçe yaşanmış hayat yok. Bizim gibi yüzlerce yıl kardeşçe yaşanmış şehirleri olsa dışarıdan gelenden korkmaz, onlara kültürlerini verebilir ve onların kültürleriyle de kaynaşabilirdi. Ancak bu yok. Batı literatürünü batılı yazarları okurken bizi tanımak değil, tanımlamak istediklerini gördüm. Emperyalizm tarihini anlamak için çok anlatıyorum bunu. Onların Afrika'daki en mutlu koloni subayı bulunduğu bölgenin etnik haritasını çıkartmış olandır. Subay, buradaki etnik yapıları, mezhebi yapıları çıkarınca bunları tanımış kabul ediyor. Oysa orada bir formül koyuyor, yani bizi tanımlıyor. Biz binlerce yıl bu topraklarda Çerkezler, Boşnaklar iç içe yaşayarak birbirimizi tanıdık. Biz Çerkezle Boşnağı Batılı gibi televizyondan, radyodan tanımadık. Batılı arkadaşlıklar ve sosyal dayanışmalar kurmadan birbirini tanımaya çalışıyor. Buna gecikmiş modernizm deniliyor. Yani sanayi çağını yaşamadan televizyon geliyor. İşçi sanayi toplumunu yaşamadan önüne çok sofistike modern ürünler, devasa Carrefour mağazaları geliyor. Konuşma, görüşme ve tanışma çağını atlayarak başka bir toplum bütünlüğüne gidiliyor. Çarşılarını tanımayan insanlar televizyondan markaları tanıyor. Biz çarşılarımızı insanlarla tanıyoruz. Kaynaştığımız için tanıyoruz. Ben Doğu'nun en büyük aydınlanmasının Semerkant, Ötüken, Kahire, Şam, İsfahan, İstanbul olduğunu düşünüyorum. Buna en güzel örnek Karagöz ve Orta Oyunu'dur. Bizim Orta Oyunumuz dünya çapında incelenmesi gereken bir oyundur. Çünkü Orta Doğu'nun bütün kahramanları bir başka kavimdendir. Tatar, Acem, Arap, Kazak, Laz, Çerkez var ve her cins insan orada bir karakterdir. Hepsi Orta Oyunu'na çıkar, kendi lehçeleriyle, kendi şiveleriyle, giyim tarzlarıyla konuşurlar. Birbirleriyle eğlenip dalga geçerler ve birlikte insanlık kahkahası atarak oyun sona erer. Orta Oyunu bir insanlık neşesi, insanlık kargaşasıdır. Bu oyun İstanbul'da kurulmuştur. Bizim ne kadar cins insanla karşılaştığımızın en güzel örneğidir bu. İstanbul budur. Karışıklık dediğim şey budur. Ermenilerin şivesiyle, diliyle, giyimiyle yüzlerce yıl eğlendik. Onlar da bizimle eğlendi. Bu eğlencelerden bir sürü tecrübemiz oldu. Batı şimdi Ermenileri televizyondan ya da kitaptan tanıyor. Oysa bu bir tanışma değildir. Sosyal hayat ve dayanışma tecrübeleri olmadan tanışan insanlar birbirini kısa yoldan sloganvari tanımlar. İneğe inek dediğiniz zaman bir şey ifade etmez. İneğin memeleri, kaç kilo süt verdiği, hangi yörenin ineği olduğu önemli. Birçok şey bir cümlede tarif edilemez. Batı bir şey söyleyerek Bağdat'ı tarif etmeye çalışıyor. Edemez. Sayfa 41. İnsan hakları dersi verenlerin ırkçılığı. Yahudiler 1290'larda İngiltere'den, 1300'lerde Fransa'dan, 1490'larda İspanya'dan kovuldular. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da büyük bir soykırıma uğradılar. Batılılar Yahudileri aşağıladılar, ikinci sınıf insan olarak gördüler. Kızılderilileri de öyle. Dışarıdan gelenlere karşı Batılıların bir sicil kaydı var. Bu sicil kaydı insanlık için ürperticidir. Başkasına tahammül edememe tarihidir. Bu onların suç listesini oluşturur. Biz kiliselerle de Yahudilerle de bir arada yaşadık. Yaşamaya devam edeceğiz. Batı kendi kompleksini ve psikolojik hastalığını bize transfer etmeye çalışıyor. Bu ihraca özellikle halkımız değil, Batılıları ilk elden okuyanlar katılıyor. Aydınlarımız Batı tanımının oyuncağı haline geliyorlar. Onları sürekli alıp montajlayan aydınlarımız arasında siyasi bir hastalık ve bozukluk yayılıyor. Şu anda Türkiye, siyaset biliminin ve sosyolojinin dil bozukluklarıyla çalkalanıyor. Batıda olup biten sosyolojiyi, siyaseti bir film gibi seyredip bu ülkeye almak istiyor. Bu yönde siyasal pazarlar oluşturuyor. Bu siyasal pazarların azınlık, etnik gibi lafları barındıran travmatik sonuçları var. Bunlar demokrasinin içine sızdırılmıştır. Oysa bugün Fransa'nın Pirene kıyısında ayrı, Manş kıyısında ayrı, İsviçre tarafında ayrı, Almanya sınırında ayrı, Polonya sınırında, Lüksemburg tarafında ayrı dilleri konuşan bölgeler vardır. Ama Fransa hiçbir zaman bunları azınlık diye konu etmedi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa ile Almanya arasında bir Alman kasabası ortada kaldı. Bu Alman kasabasında Almanlar kendi dillerinde eğitim istiyorlar. 5-10 öğrenciye ikinci bir öğretmen tutuyorlar bu yüzden. Dikkat edin, bir kasabaya ait bir şey. Fakat bizdeki aydınlar ve alimler bu küçücük kasabadaki özel istisnayı Türkiye'nin tümünde bir ikinci dil, ana dil olarak okutulsun. Bakın özgürlükler batıda böyle diye transfer etmeye çalışıyorlar. Oysa orada bir kasabanın sorunudur bu. Farklı şiveleri de gidermek için bugün hala bir azınlığı kabul etmiyor, Fransız diyorlar. Ama bize geldikleri zaman küçük bir istisnayı ikinci bir ana dil fikri olarak pek çok aydının kafasına işlediler. Aydınlar da samimiyetle özgürlüğün böyle bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bugün Boşnaklarda dil büyük bir sorundur. Bir Boşnak 4 milyon insanla, bir Çeçen de 3 milyon insanla konuşur. Ama Türkiye'de 100 milyon insanla ortak dille konuşursun. 1000 yıldır İrlandalılar İngilizlerle kavga ediyorlar ve çekişiyorlar. İrlandalı bazı yazarlar 19. yüzyılın başında İrlanda milliyetçisi oldukları halde o ünlü Bernard Shaw'lar dahi İngilizce yazıp çizmeye başladılar. Çünkü İrlanda diliyle yazsak sadece 5-10 milyon insan bizi konuşacak diyerek İngilizceyi kabullendiler. Bu topraklardaki türküler hangi dilde olursa olsun söylensin. Hatta enstitüsü kurulsun. Böyle bir dil çalışması yapılsın. Bu başka bir şey. Ama sokak ve konuşma dilinin ikircikleşmesi o ülkeyi göbekten ikiye bölmek demektir. Bu saçma sapan bir şey. Mesela Kürtler Basra'dan Konya'ya kadar oturuyorlar. Yayılmış durumdalar. Kürt cihetine girdiler. Tecrit oldular. Kuzey İran sınırlarında. Süleymaniye kendi şehirleri. Oysa Basra'daydın, Kahire'deydin sen. Tecrit oldun, sıkıştın. Milliyetçilik yaptıkça küçük bir kozanın içine doğru çekildin. Bu insanlık adına çok tehlikeli. Ben İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Niçin? Bütün insanlıkla konuşmak için. Oysa İngilizlerin siyasetini hiç sevmiyorum. Baskıcı, emperyalist ve küstah buluyorum onları. Şimdi kendi ülkemizde de konuşmak için bir ikinci dil öğrenmemiz lazım. Bunu hep tartışma noktasına, siyasi bir kavga haline getirdiler. Bu, Batı'yı okumaya çalışan entelektüellerin affedilmez hatasıdır. İhanet, cehalet ve aymazlık diyoruz buna. Timurtaş Hoca'nın absürtlüğü. Türkiye çok hızlı sosyalleşiyor. Köylerden kentlere yığınla insan geldi. Osmanlı'da, Selçuklu'da ve bu toprakların loncalarında, kubbelerinde, tekkelerinde olmayan yeni bir Müslümanlık konsepti gelişti. Eski filozoflarımız Yunan'ı, Doğu'yu, Batı'yı okumuşlardı. Astrolojiye, astronomiye, fen bilimlerine hakim insanlardı. Ancak yeni söylemle ortaya çıkan bu insanlar, çok basit nezaket kitaplarını, estetik ve sanat tarihini dahi okumamışlar. Bunlara Osmanlı'nın sadece bir taşını koysak, aptal bir hayranlıkla bakarlar. Ancak içindeki o soylu tılsımları bilecek düzeyde değiller. Çok ham ve vahşi şekilde İslam'a sarılıyorlar. Sonuçta binlerce yılın estetiğini ve üslubunu rahatsız eden bir Müslümanlık ortaya çıkıyor. Gençlik yıllarımda çok ünlü bir Timurtaş Hoca vardı. Vaazları çok meşhurdu. Sırf geyik olsun ya da eğlence olsun diye Hacı Bayram'a gider, onun kasetlerini dinlerdik. Birçok Müslüman onu ciddiye alıyordu ama çok absürt bir adamdı. Bir gün vaaz verirken modaya uygun daracık kot giymiş kızları eleştiriyor, bunlar batıcı diyordu. Batılı kızlar hep yanımızdan akayı geçiyi görürük. Onları apış araları böyle arkalarından baktığın zaman o sütununda ne kadar damar varsa hepsi sanki dışarıdaymış gibi, sanki apış arasına hiçbir şey giymemiş gibi, hepsi canlı canlı bakay bağ. Kadının orasının tasvirini böyle yapıyordu işte. Böyle bir dille yapıyordu ama sözlerinde vahşi bir tahlil vardı. Kısaca çok açık saçık giyiyor de ve geç. Bir hocanın ağzına yakışmayan üslupla konuşuyordu. Tabii bu üslup devam ediyordu. Bir gün ha böyle bir kız geldi karşıma durdi. Kızım bu giydiğin ne dur dedim. Batılı bir giyimdir dedi. Kızım Müslümanlığımıza yakışmaz dedim. Kız da benim sözlerimi duyunca ağladı. Hocam dedi, Müslümanlığı ve Batı'yı senin gibi kimse bana anlatmadı. Çıkartıyorum bunu, hemen tesettürü giyiniyorum. Kızı Müslümanlığa döndürmeyi heyecanlı vaazıyla anlatıyordu. Genç entel çocuklar olarak biz de gider, hocanın vaazlarını bu anlamda dinlerdik. Biz ıtrıyla sarhoşuz. Itrilerin, hamamzadelerin, mevlanaların çocuğuyuz. O zamanlar bu vahşi anlatımlar bize komik gelirdi. Ama bir gün bunlar ekrana çıkınca, ağzı köpüklü, salyalı insanların tasvirleri ve verdikleri örnekler toplum üzerinde olumsuz etki yapmaya başladı. Bunlar şehre yeni gelmiş insanlarımızın İslamiyet algılamasıdır. Onların bu algılamasına saygı duymamız lazım. Çünkü böylesine bodoslama, kaba ve vahşi üslupları sevebilirler. Bu şöyle rahatsız edici olabilir. O camide, bir mahallede, bir köy cemaati içinde geçen konuşmaları alıp, profesörlerin, dekanların, çocukların ya da Ege'de turistik otellerin olduğu yerlerde ekrana getirince haliyle çarpıklık çıkıyor ortaya. Bu kendi içinde masumdur ama şimdiki görüntü vahşi görüntüsüdür. Bu vahşi görüntü İslam'ın varoşlardaki sesidir. Varoşlardaki bu ses kabadır. Holdinglerin hisse senetleriyle İslam'ı kalkındırıyoruz. İslam'la dünyaya, batıya meydan okuyor ve Darwin'e karşı yazılar yazıyoruz diye nutuk atanların kölesi oluyor varoşlardaki bu ses. Bunlara düşman olmamız gerekmez. Kasapvari, cellatvari ya da salya sümük konuşan insanların dilini iyi anlayalım. Evet, ekranı açtığında rahatsız edicidir. Ama onların çocukları iyi tahsil görürler. Bir iki kuşak sonra toparlanır bunlar. Bu toplumun varoşlarında, köyden yeni gelmiş kalabalıklarında yerleşen Müslüman algılarına açık ve sabırlı olmak gerek. Düşmanca olmamalı yaklaşımımız. Kucaklayıcı olmalı. Merhametle onları kucaklayalım demiyorum elbette ama biraz daha rahat olalım. Burada cumhuriyet tehlikeye giriyor, bizi öldürüyorlar gibi bir şey yok. Çünkü bu insanların anneleri, dedeleri hep birlikte büyük şehirlerde okumuş, büyümüş. Bugün Diyarbakır'da hangi kapıyı çalsan, Çanakkale'de bir dedesi, bir şehidi çıkar. Trabzon'un köyünde de öyledir. Köyünden gelsin, vahşi bir söylemi ya da İslam'ı şöyle böyle telaffuz ediyor olsun, başka cemaatler için de böyledir. Doğudan gelen insanlarımızın da federe istekleri, bölücü istekleri olabilir. Ama onların da çocukları Anadolu Lisesi'nde okuyabilir. Haliyle birkaç kuşak sonra artık onlar da İzmirli, İstanbullu olacaktır. Etnik tartışmaların rotasını da bu süreç belirleyecektir.
Ayrım sonu.